Ayrım 18, sıfıra bir kala, Ken Follett, sayfa 223. Saat 23. Jüpiter programı için 1956 yılında 40 milyon, 1957 yılında ise 140 milyon dolar harcanmıştır. 1958 için bu rakamın 300 milyonu aşacağı tahmin edilmektedir. Anthony, Pete'in tutmuş olduğu odadaki masanın çekmecesinde otelin antretli kağıt zarflarını buldu, bir zarf aldı. Cebinden eğri büğrü 3 mermi ile 3 mermi kovanı çıkardı. Luke'a isabet ettiremediği kurşunlardı bunlar. Bunları bir zarfa koyup kapattı ve cebine soktu. Amacı ilk fırsatta onlardan kurtulmaktı. Bir yerde bir iz bırakıp bırakmadığını kontrol ediyordu. Zamanı azdı ama titiz davranması gerekiyordu. Bu olayın arkasında iz bırakmak istemiyordu. Beceriksizliğinin ağzında bıraktığı acı tadı ancak bu şekilde silebileceğini sanıyordu. Nöbetçi müdür yardımcısı öfke içinde içeri girdi. Kısa boylu, temiz, tirendaz, dazlak kafalı bir adamdı. ''Lütfen oturunuz Bay Surchard,'' dedi Anthony. Siyah kimliğini gösterdi. ''Siyah'' dedi Surchard, yumuşar gibi oldu. Anthony portföyünden kart vizitini çıkardı. ''Kartta Dışişleri Bakanlığı yazıyor ama o numaradan beni her zaman arayabilirsiniz.'' Surchard kart viziti sanki her an patlayacakmış gibi tutuyordu elinde. ''Sizin için ne yapabilirim Bay Carroll?'' İsviçreli şivesini andırıyordu şivesi. ''İlkin, az önceki patırtı gürültü için sizden özür dilerim.'' Surchard soğuk bir davranışla başını salladı. ''Olur böyle şeyler.'' demeye yanaşmıyordu. ''Allah'tan otel müşterilerinden gören olmadı be. Sadece mutfakta çalışanlarıyla birkaç garson tanık oldu adamı kovalamanıza.'' ''Güzel, otelinizi fazla tedirgin etmemiş olmamıza sevindim. Milli güvenlik amacıyla da olsa.'' Surchard hayretle kaşlarını kaldırdı. ''Milli güvenlik mi dediniz?'' ''Tabii, size ayrıntıları söyleyemem.'' ''Elbette. Ama bundan kimseye söz etmemenizi rica edeceğim.'' Otelciler sır saklamaktan gurur duyarlardı. Dolayısıyla Surchard, ''Tabii, emin olabilirsiniz.'' dedi. ''Bu konuyu müdürünüze dahi açmayabilirsiniz.'' ''Herhalde.'' Anthony bir deste banknot çıkardı. Dışişlerinin bu gibi durumlarda tazminat kabilinden ödediği 5-10 kuruşu vardır. Desteden bir 20'lik çıkardı. Surchard da onu memnuniyetle kabul etti. Memurlarınızdan hoşnut olmayan çıkarsa eğer belki de şu 4 20'lik daha sayıp verdi. Bu müdür yardımcısı için büyük paraydı. Teşekkür ederim efendim dedi Surchard. Taleplerinizi yerine getireceğimizden emin olabilirsiniz. ''Biri sizi sorguya çekmeye kalkarsa en iyisi siz bir şey görmedik dersiniz, olur biter.'' ''Elbette, Surchard ayağa kalktı. Başka bir diyeceğiniz yoksa sizinle temaslı olacağım.'' ''Anthony başıyla gidebilirsiniz.'' dedi. Surchard da odadan çıktı. Pete girdi içeri. Cape Canaveral burnundaki güvenlik şefi Albay Bill Hyde dedi. ''Starlight Motel'de kalıyor.'' Anthony'ye üzerinde telefon numarası yazılı bir kağıt verip dışarı çıktı. Anthony numarayı çevirdi ve Hyde'ın odasına bağlattı. ''Ben Anthony Carroll, CIA Teknik Hizmetler Bürosu'ndan.'' dedi. Hyde birkaç kadeh içki almış gibi ağır, asker sesine benzemeyen hırıltılı bir sesle konuşuyordu. ''Sizin için ne yapabilirim Bay Carroll?'' ''Doktor Lucas ile ilgili olarak arıyorum sizi.'' ''Evet.'' Sanki düşmanına karşı bir tutumu varmış gibiydi. Anthony bundan yararlanmak için yağlamaya başladı onu. ''Bir konuda sizin tavsiyenizi almak istiyordum. Bu kadar geç bir saatte vaktinizi aldığım için üzgünüm albayım.'' Hyde yutmuştu sokayı, ''Elimden geleni esirgemem.'' ''Hah,'' şöyle dedi kendi kendine. ''Doktor Lucas'ın son zamanlarda bir acayip davrandığını duymuşsunuzdur. Gizli bilgi sahibi olan bir bilimci için biraz kaygı verici.''
''Kuşkusuz.''
Anthony, Hyde'ın kendini sorumlu hissetmesini istiyordu. ''Akli durumu için ne dersiniz?''
''Son gördüğümde normaldi ama birkaç saat önce konuştuğum kendisiyle bana hafızasını kaybettiğini söyledi.''
''İş onunla bitmiyor. Bir araba çalmış, bir eve girmiş, bir polisi dövmüş falan filan.''
''Tanrım, sandığımdan da beter desenize.''
Hyde hikayeyi yutmuştu. Anthony'nin içi ferahlamıştı. Üstelemeye devam etti. Mantıklı davranmıyor ama siz benden iyi tanırsınız kendisini. Neler oluyor dersiniz?
Anthony nefesini tuttu. Karşıdan doğru bir yanıt bekliyordu.
Vay canına, bir çeşit depresyon geçiriyor demek.
Anthony'nin Hyde'ın inanmasını istediği şey de buydu. Ama Hyde bunun kendi fikri olduğunu sanıyordu ve Anthony'yi inandırma taktiğine devam ediyordu.
Bakın Bay Carroll, ordu çok gizli bir projede fıttırmış birini çalıştırmak istemez. Normalde Luke senin benim kadar normal, bir şey onu bozmuş olmalı.
Kendine karşı bir suikast tasarlandığını hayal ediyor ama siz bunu ciddiye almamamızı söylüyorsunuz sanırım.
Kesinlikle.
Yani bunu örtbas ederim, Pentagon'a haber vermeyelim.
''Yok canım'' dedi Hyde kaygı içinde, ''oraya telefon edeyim de Luke'un keçileri kaçırdığını söyleyeyim en iyisi.''
''Nasıl isterseniz.''
Pete girmişti içeri. Anthony beklemesi için parmağını kaldırdı, sesini yumuşattı ve ahizeye,
''Bu arada doktor ve bayan Lucas'ın eski bir dostuyum. Luke'a bir psikiyatriste gitmesini söyleyeceğim.''
''Fena fikir değil.''
Teşekkür ederim albayım, beni rahatlattınız. Sizin dediğiniz şekilde hareket edeceğiz. Bir şey değil, bana bir şey sormak, bir şey danışmak isterseniz her zaman beni arayabilirsiniz.
Ararım dedi Anthony ve telefonu kapattı. Pete psikiyatrist mi diye sordu.
Onun iyiliği için.
Anthony durumu şöyle bir gözden geçirdi. Oteldeki izleri silmişti. Luke'un vereceği herhangi bir rapora karşı Pentagon'u uyarmıştı. Bir Billy'nin hastanesi kalıyordu. Ayağa kalktı. Bir saat içinde yenirim dedi. Sen burada kal. Lobiye inme. Malone ile Curtis'i al. Luke'un odasına girebilmek için oda bakıcısını bul. Ona rüşvet ver. Ne yaparsan yap. Bana sanki geri gelecek gibi geliyor.
Gelirse peki?
Bırakma. Ne yaparsan yap, bırakma.
Saat 24. Jüpiter C'de Hyde'in kullanılmaktadır. Bu gizli yüksek enerjili bir yakıttır. Standart Redstone füzesinde kullanılan yanıcı alkolden %12 kez daha güçlüdür. Zehirli ve aşındırıcı bir madde olup UDMH karışımıdır. Asimetrik dimetil hidrazin ve dietilen triaminden oluşmaktadır.
Billy kırmızı Thunderbird'ünü Georgetown Akıl Hastanesi'nin park yerine çekip motoru durdurdu.
Pentagon'dan Albay Lopez de toprak yeşili Ford Fairlane'ini onun yanına çekti.
''Söylediğim şeylerin hiçbirine inanmadı'' dedi Luke öfke içinde.
''Şaşırdın mı?'' dedi Billy. ''Carlton'un müdür yardımcısı mutfakta kovalamaca filan olmadığını söylüyor. Mal indirip bindirme yerinde de kurşun filan bulunmamış.''
''Anthony delilleri yok etmiş.''
''Bunu ben biliyorum ama Albay Lopez bilmiyor.''
''Dediklerimi doğrulayacak birini seni bulmam ne büyük nimet.''
Arabadan çıktılar ve albayla birlikte binaya doğru yürümeye başladılar. Yüzünden zeka fışkıran İspanyol kökenli bir Amerikalıydı. Billy resepsiyondaki şahsa selam verdi. İki adamı merdivenlerden yukarı çıkardı. Koridor boyunca yürüyüp kayıt bürosuna geldiler.
''Joseph Bellow adında bir adamın dosyasını göstereceğim sana. Fiziki özelliklerinin tamamıyla Luke'unkine uyduğunu göreceksin.'' diye açıkladı.
Albay olur der gibi başını salladı. Billy devam ediyordu.
''Salı günü hastaneye kabul edilmiş, hemen tedavisi yapıldıktan sonra çarşamba günü sabaha karşı saat 4'te taburcu edilmiş. Anlamanız gereken bir şey var. Bir şizofren hasta ilkin müşahede altına alınır, sonradan tedaviye geçilir.'' Akıl hastanesinden bir hastanın sabaha karşı saat 4'te taburcu edilmesinin acayip olduğunu siz de takdir edersiniz.
Anlıyorum dedi Lopez, kaçamak yollu.
Billy çekmeceyi açıp Bellow dosyasını çıkardı, masanın üzerine koydu ve açtı. Dosya boştu.
Tanrım dedi.
Luke Fish dosyasına inanmayan bakışlarla bakıyordu.
Daha 6 saat önce kendi gözlerimle gördüm.
Lopez sıkkın bir davranışla ayağa kalktı.
Anlıyorum.
Luke sanki gerçeküstü bir dünyada yaşar gibiydi. Öyle bir dünya idiydi ki bu. İnsanlar ona dilediklerini yapabilirlerdi. Ateş edebilirler, zihnini karıştırabilirlerdi. O ise olan bitenleri kanıtlayamazdı.
Belki de şizofrenim, kim bilir diye düşünmeye başladı kara kara. ''Ben şizofren değilim en azından.'' dedi Billy. ''Ben de gördüm o dosyayı.''
''Ama yok işte.'' dedi Lopez.
''Durun bir dakika.'' dedi Billy. ''Hasta kabul defterinde kaydı olmalı, resepsiyondadır.'' Çekmeceyi vurarak kapattı, aşağı lobiye indiler. Billy resepsiyondaki şahsa ''Charlie, lütfen hasta kabul defterini gösterir misin?'' dedi.
''Hemen Dr. Joseph'sın.'' dedi resepsiyon memuru.
Peykelin arkasındaki genç siyah adam bakındı. ''Nereye kayboldu, Allah Allah.'' Luke ''Vay canına.'' dedi. Resepsiyoncunun yüzü allak bullaktı. ''Bir iki saat önce buradaydı yahu.''
Billy'nin yüzünden düşen bin parçaydı. ''Charlie dinle, Doktor Ross geldi mi buraya bu gece?'' diye sordu.
''Evet efendim, birkaç dakika önce buradaydı.''
Billy anlaşıldı der gibi başını salladı.
''Onu görürsen defteri nereye götürdüğünü sor, o bilir nerede olduğunu.''
''Sorarım efendim.''
Billy oradan ayrıldı. ''Luke, size bir şey sorabilir miyim albayım? Sizi görmeden önce benim hakkımda sizinle konuşan oldu mu?''
Lopez kararsız ''Oldu.'' dedi. ''Kimdi peki?''
Gene duraksadı. ''Bilmeye hakkım var sanıyorum. Cape Canaveral burnundan Albay Hyde telefon etti. Siyah'ın seni gözetim altında tuttuğunu ve deli gibi hareket etmekte olduğunu öğrendiğini söyledi.''
Luke esefle başını salladı. ''Gene Anthony.''
Billy Lopez'e ''Seni ikna etmek için ne yapabiliriz bilmiyorum. Bize inanmazsan suçlayamam seni. Delil yok ki elimizde.''
''Size inanmadığımı söylemedim ki.'' dedi Lopez.
Luke irkildi ve yeni bir umutla Lopez'e baktı. Lopez devam ediyordu.
''Siyadan birinin Carlton Oteli'nde seni kovaladığını ve bir köşede sıkıştırıp hayal ettiğini düşünebilirdim. Dahası doktorla senin anlaşıp burada bir dosya olduğunu iddia ettiğinizi düşünebilirdim. Ama Charlie'nin de bu komplo içinde olması akla yatkın değil. Elbette bir günlük hasta kabul defteri olmalı bir yerde. Ve yok, sizin almış olmanız olanaksız. Yoksa aldınız mı? Kim almış olabilir? Gizleyeceği bir şeyi olan doğal olarak.''
''Bana inanıyorsunuz o halde.'' dedi Luke.
''Neye inanmak gerek bilmiyorum. Bütün bunların nedenini bilmiyorsunuz. Benden de alın o kadar.'' Ama bir işler çevrildiği kesin. Galiba fırlatmak üzere olduğumuz şu roketle ilgili olacak.
Ne yapmayı düşünüyorsunuz?
Cape Canaveral burnunda olağanüstü durum ilan ettireceğim. Oraya gittim. Gevşeklik hüküm sürüyor orada. Yarın olan bitenin farkında olmayacaklar.
Anthony ne olacak?
Siyah'da bir dostum var, ona hikayeni anlatacağım. Doğru olup olmadığını bilmediğimi ama beni endişelendirdiğini söyleyeceğim.
''Bundan fazla bir şey elde edemeyiz ki.'' diye itiraz etti. ''Neler olup bittiğini anlamalıyız. Niçin belleğimi sildiler acaba?''
''Anlıyorum.'' dedi Lopez. ''Başka bir şey yapmak elimden gelmez. Bundan sonrası size kalmış.''
''Vay canına.'' dedi Luke. ''Demek bir başıma kaldım.''
''Hayır, kalmadın.'' dedi Billy. ''Bir başına değilsin.''
Dördüncü Bölüm. Saat 01.
Yeni yakıt çok tehlikeli, zehirli bir gazdır. Kaçağa karşı bir önlem olarak nitrojenli özel bir trenle Cape Canaveral burnuna taşınmaktadır. Deri üzerine düşecek bir tek damlası o anda kana karışır, insanı öldürür. Teknisyenler balık kokusu aldın mı hemen tabanları yağla der teknisyenler. Billy hızlı sürüyordu arabayı. Thunderbird'ün direksiyondaki 3 vitesini güvenle kullanıyordu. Luke hayranlıkla bakıyordu ona. Georgetown'ın sessiz sokaklarından hızla geçiyorlardı. Koyu geçip Washington'ın şehir merkezine geldiler, oradan da Carlton'a yöneldiler. Luke kendini canlı ve diri hissediyordu. Düşmanının kim olduğunu öğrenmişti, yanında bir dostu vardı, ne yapacağını da biliyordu. Başına gelenler onu şaşkına çevirmişti ama esrarı çözmeye kararlıydı, hem de bir an önce. Billy girişteki köşeye park etti arabasını. ''Önden ben giriyorum.'' dedi. ''Lobide kuşku uyandıracak birini görürsem hemen geri gelirim. Mantomu çıkardığımı görürsen tamamdır.''
Bu plan Luke'un kafasına yatmamıştı. ''Ya Anthony oradaysa?''
''Beni vuracak değil ya.''
Billy arabadan çıktı.
Luke tartıştıkları konu üzerinde yeniden düşündü ve plana karşı çıktı. Ama Billy haklıydı belki de. Anthony'nin şimdiye dek odasını taramış olması gerekirdi. Saklamak için elinden geleni yaptı, o sırrı örtsün diye gerekeni yapmış olacağından emindi. Her türlü izi silmek için elinden geleni yapmış olması gerekirdi. Anthony bu arada normal görünmeye çalışıyordu. Luke çok alkol aldıktan sonra hafızasını yitirdiği hikayesini yutturmaya devam ediyordu. Luke eşyalarının çoğunun yerinde olacağını sanıyordu. Kendine yeniden bir yön vermesi için eşyaları işe yarayacaktı. Anthony'nin es geçtiği bir şey kalmış olabilirdi. Otele ayrı ayrı yollardan yaklaştılar. Luke caddenin karşı tarafındaydı. Billy'nin otele doğru yürüyüşüne bakıyordu. Billy salına salına yürüyor, mantosu iki yana savruluyordu. Lobinin içi camlı giriş kapısından görünüyordu. Bir komi yaklaştı Billy'ye, gece tek başına gelen hoş bir hanım kuşkusunu uyandırmış olmalıydı. Luke Billy'nin konuştuğunu gördü. ''Ben Bayan Lucas'ım, birazdan kocam gelecek gibi bir şeyler söylüyor olduğunu düşündü.'' derken mantosunu çıkardığını gördü. Luke caddenin karşısına geçip otele girdi. ''Komi'nin kuşkusunu yatıştırmak için yukarı çıkmadan bir telefon etmem gerek şekerim.'' dedi. Resepsiyonda dahili telefon vardı ama o konuşmasını Komi tarafından dinlenmesini istemiyordu. Resepsiyonun yanı başında küçük bir lobi vardı. Oturacak yeri de olan bir de jetonlu telefon kulübesi. Billy de içeri girdi, kapıyı kapadılar, birbirlerine alabildiğince yakındılar. Luke kumbaraya para atıp otelin numarasını çevirdi. Ahizeyi Billy'nin de duyacağı şekilde ayarladı. Bütün gerginliğine rağmen Billy'ye bu denli yakın olmak içini gıcıklıyordu. ''Sheraton Carlton, iyi sabahlar.'' Gerçekten de sabah olmuştu, perşembe sabahıydı. 20 saattir uyumamıştı ama uykusu yoktu, gergindi. 500 numaralı odayı bağlar mısınız? Santral memuru duraksadı. Efendim, saat 1'i geçiyor, acil bir çağrı mı? Doktor Lucas hangi saatte olursa olsun aramamı söyledi. Pekala. Kısa bir sessizlikten sonra düdük sesi geldi. Luke Billy'nin kırmızı ipek giysi altındaki sıcak vücudunun alabildiğine farkındaydı. Keskin çizgili minik omuzlarından tutup sarılmak istiyordu ona. Dördüncü düdükte tam odada kimse olmadığından emin olacakken biri ahizeyi kaldırdı. Anthony ya da adamlarından biri nöbetteydi demek. Canı sıkıldı ama düşmanın yerini saplamıştı en azından. ''Alo'' dedi bir ses. Sesi pek tanımadı. Anthony'nin sesi olmadığı kesindi ama Pete olabilirdi. Duke sarhoş numarası yaptı. ''Hey Ronnie, ben Tim. Nerede kaldın yahu?'' ''Herkes burada seni bekliyor.'' Adam öfkeli öfkeli sarhoş herif diye omurdandı. ''Yanlış numara ahbap.'' dedi. ''Yapma yahu, uyandırmadım değil mi?'' Telefon kapanınca Luke da ahizeyi yerine koydu. ''Biri var odanda demek.'' dedi biri. ''Biri ya da daha fazlası.'' ''Ben onları oradan def etmeyi bilirim.'' dedi biri sırıtarak. ''Aynı şeyi Lisbon'da savaş sırasında yapmıştım.'' Telefon kulübesinden çıktılar. Billy asansör yanındaki bir sigara tablasından kimseye çaktırmadan bir kibrit kutusu aldı. Komi onları 5. kata çıkardı. 530 numaralı odanın önünden geçtiler. Billy üzerinde herhangi bir yazı olmayan bir kapıyı açtı. Çamaşırların durduğu dolap gibi bir yerdi burası. Harika dedi kısık bir sesle. Baksana, yangınlarda bir yangın alarm düğmesi falan var mı? Luke bakındı, üstü çekiçle kırılabilecek cinsten camla kaplı bir alarm vardı. Var dedi. Güzel. Çamaşır dolabı içinde çarşaflar, yastık kılıfları, ahşap raflar üzerinde titizlikle istif edilmişti. Billy ise bir battaniye aldı, sonra da seyrek dokunmuş bir kumaş bulup aşağı çekti. Luke niyetini anlamıştı Billy'nin. Billy bir kapı tokmağına asılmış duran bir kahvaltı sipariş kartını alıp kibritle yaktı. Parlayan kartonu battaniyelerin üzerine attı. ''Yataktayken neden sigara içilmemesi gerektiği açıkça belli oluyor.'' dedi. Alevler yükselmeye başlayınca Billy üzerine daha fazla çarşaf attı. Yüzü heyecan ve ateşten kıpkırmızıydı, her zamankinden daha çekiciydi şimdi. Çok geçmeden tam bir şenlik ateşine dönmüştü. Dolaptan yoğun duman çıkmaya başlamış, koridora yayılmıştı. ''Alarmı kırmanın vakti geldi.'' dedi. ''Kimsenin zarar görmesini istemeyiz değil mi?'' ''Tabii.'' dedi Luke. Bu onda yeniden ''onlar işbirlikçi değil'' cümlesini çağrıştırmıştı. Anlıyordu şimdi. Fransa'daki direnme sırasında fabrikaları ve depoları havaya uçururken yaralanan suçsuz Fransızlar için sürekli endişelenirdi.
Alarm düğmesinin yanında asılı küçük çekici aldı, hafifçe cama vurup kırdı, içindeki kocaman düğmeye bastı. Koridorda hemen büyük bir alarm sesi duyuldu. Luke ile Billy koridorun bir köşesine çekildiler. Durdukları yerden dumanın ötesinde Luke'un odasının kapısını görebiliyorlardı. Hemen önlerinde bir kapı açıldı. Gecelikli bir kadın dışarı çıktı. Dumanı görünce çığlık atıp merdivenlere koştu. Bir başka kapıdan elinde bir kurşun kalem, kolları sıvalı, gömlek giymiş bir adam çıktı. Herhalde geç vakte kadar çalışıyor olmalıydı. Sonra da çarşaflara bürünmüş bir çift belirdi. Herhalde işleri yarım kalmıştı. Onları da gözleri kanlı, buruşuk, pembe pijamalı bir adam belirdi. Koridorun insanla dolması gecikmedi, öksüre tıksıra merdivenlere doğru koşuyorlardı. 530 numaralı odanın kapısı yavaşça açıldı. Luke uzun boylu bir adamın koridora adım attığını gördü. Bulanık görüntü içinde Luke yanağında şarap rengi doğum lekesi olan birini gördü. Pete idi bu. Luke tanınmamak için geri çekildi. Pete bir an duraksadı, sonra o da ötekiler gibi merdivenlere koştu. Arkasından iki adam daha çıkıp onun peşinden gitti. Tamam dedi Luke. Luke ile Billy suite'e girdiler. Luke içeri duman girmesin diye kapıyı kapadı, paltosunu çıkardı. Tanrım dedi Billy, aynı oda. 18. ayrımın sonu. Sayfa 237.